Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Asus'un MeoPad HD 7 isimli 7 inçlik tableti'ni inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen bir teknik özellik tablosu ekranlarınıza getirelim, burayı hızlı geçelim. Teknik özelliklerinden anlaşılacağı üzere bu cihaz Nexus 7'nin ama 2012 Nexus 7 değil, 2013 Nexus 7'nin uygun fiyatlı versiyonu olarak düşünülebilir.
Evet, bakıldığı zaman 7 inç bir ekran var, 1280x800 piksel çözünürlüğünde IPS tabanlı bir ekran. İşlemci tarafında ekonomik tabletlerde, Çin yapımı tabletlerde çok çok karşımıza çıkan MediaTek işlemci var.
Cortex-A7 tabanlı 1.2
GHz hızında çalışan. 1 GB belleğimiz var, düşük güç tüketimli, low voltage dediğimiz DDR3 belleklerden. 16 GB zaten kapasite var. SD kart takarak kapasiteyi arttırabiliyoruz. 2012 model Nexus 7'den farklı olarak bu cihaz ekonomi odaklı olduğu için bunda NFC desteği yok. Ama 2012 Nexus'tan farklı olarak üzerinde 2 tane kamerası var. Ana kamera olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. Üzerine 3950 mAh kapasiteli bir de pilimiz var. Kaldı ki diğer tüm Nexus 7'lerden farklı olarak bir de renk seçeneklerimiz var. İşte yeşil, kırmızı, farklı renk seçeneklerini de bu cihazla birlikte tercih edebiliyoruz.
Evet, hemen kutuyu da açalım aslında. Burada sizler için kutu açma videosunu biraz değiştireceğiz. Kullanıcılar daha detaylı kutu açmaları istiyorlar, senin Nexus 7'de yaptığın gibi. Şimdi MeoPad HD'ye daha detaylı bir şekilde kutusunu açalım. Asus MeoPad HD 7'nin oldukça güzel bir kutu tasarımı bulunuyor. Zaten kutuya baktığınızda diğer kutulardan daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu hemen yan tarafından görebilirsiniz. Ön tarafta tabletin fotoğrafına yer verilmiş. Yan tarafında hangi renge sahip olduğunuzu belirten seçenek kareleri bulunmakta. Renkleri buradan görebiliyorsunuz. Arka kısmını çevirdiğimizde ise burası olabildiğince sade tasarlanmış. Fakat tabletle ilgili bütün bilgilere ulaşmanız olası. Hemen tabletin kodunu görebiliyorsunuz. Rengini görebiliyorsunuz. GPS özelliği varmış. 1 GB DDR3. Low powered belleğe sahipmiş. 16 GB eMMC hafızası bulunuyormuş. Kablosuz özellikleri yine yazılmış. 1.2 megapiksel ön kamerası olduğu yine burada not alınmış. 5 megapiksel arka kameraya sahip. Ve bataryası da yine kutu arkasında ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş tabletin. Asus'u tebrik etmek lazım. Kutu hem sade tasarlanmış hem de bütün bilgileri yer verilmiş. Şimdi kutuyu açalım. Bizi ne karşılıyor bakalım. Kutuyu açtığımızda hemen Asus MeoPad HD 7'yi görüyoruz. Burada poşetinde durmakta. Hemen arkasında bir kullanma kılavuzuna yer verilmiş. Zaten kutu içeriği artık bu tip akıllı cihazlarda standart halini aldı. Bir tane kullanma kılavuzu, micro USB bağlantı kablosu ve şarj adaptörünü görüyoruz. Cihaz test ürünü olduğu için doğal olarak Türkiye ile uyumlu bir şarj adaptörüne sahip değiliz. Dönüştürücü takmamız lazım ama Türkiye'de satılan modellerde direkt olarak prize bağlayabileceğiniz bir şarj adaptörünüz olacak. Şimdi tableti de burada birazcık yakından inceleyelim. Jiletinden kurtulalım. Oldukça dikkatli paketlenmiş cihaz. Asus MeoPad HD 7 gerçekten çok çok güzel görünen bir tablet. Özellikle arka taraftaki renk seçenekleri oldukça zengin tutulmuş. Elimizde yeşil renkli model yer alıyor ama yeşil renk fosforlu bir yeşil, oldukça açık bir renkte, parlak bir renkte güzel bir görünüm kattığını söyleyebiliriz. Alt taraftaki hoparlör boşluğu daha çok HTC modellerde gördüğümüz şekilde olabildiğince geniş tutulmuş. Gözenekli yapı hemen göze çarpıyor. Tabii burada 5 megapiksellik kameramızı da görüyoruz. Asus logosu da yine soluk bir şekilde kasaya işlenmiş. Tuşlar yeni Nexus 7'dekine benzer bir şekilde kasanın kavisli yapısında aşağı bakacak şekilde konumlandırılmış. Sıçıp kapatma butonunu görüyoruz. Yine tableti açmak veya uykudan uyandırmak için gerekli güç butonu da bu tarafa konumlandırılmış durumda. Diğer tarafında bir tane kart okuyucumuz var. Evet, HD 7'nin hafızasını micro SD kartla arttırabiliyorsunuz. Tabletin üst kısmına baktığımızda ise güç bağlantısı, şarj adaptörünün gireceği yer tabii ki burası ve aynı zamanda data bağlantısını üst taraftan yapıyoruz. Micro USB portu buraya yerleştirilmiş. 3.5 mm'lik ses çıkışı ve mikrofon da yine üst tarafta gözümüze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Ön tarafında çerçeveler dar tutulmuş. Sağ ve sol taraftaki, çünkü tableti daha çok yatayda kullanacağımızı düşünülüyor Asus tarafından büyük ihtimalle. Kapasitif tuşlar görmüyoruz çünkü tuşlar birazdan açıp göstereceğiz. Tablete ekranı çizilmektedir. Burada bir Asus logosuna yer verilmiş ve ön tarafta 1.2 megapiksellik ön yüz kameramızı görüyoruz. Evet, kutu içeriğini geride bıraktık fakat biz kutu içeriğini göstermeyi unutmuşuz Erdi. Kutunun içinden bir de stand çıkıyor. Basit bir stand. Ben kutuyu açarken tam olarak anlamadım. Erdi Amerika'daydı biz o bölümü çekerken. Hani çok basit bir şey. Ben kutunun bir parçası zannettim. Meğer standmış.
Zaten tabletlerde böyle bir aksesuarın kutu içeriğinden çıktığında ilk defa tanık oluyorum diyebilirim ben de. Çok özetle şunu söyleyebiliriz. Eğer elinizde bir 7 inç tablet varsa böyle bir aparat, aksesuara ihtiyacınız var. Çünkü film izlemek istediğinizde ya da bilgisayarınızın yanında tableti taşımak, kontrol etmek istediğinizde açılı bir şekilde size bakması gerekebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman Asus'u tebrik ediyorum. Hakikaten kutu içeriğinde böyle bir açılı tabi tutacağına yer vermesi hakikaten güzel olmuş.
Çok basit bir şey. Eminim maliyeti 1 dolar bile yoktur. Ama düşünülmesi gerek firmalar tarafından. Asus da düşünmüş.
Kaldı ki 1 dolar olsa bile yurt dışına almak isteseniz nereden baksan herhalde bir 10 dolar isterler bunun için.
Gerçekten öyle.
Çıkması güzel olmuş.
Çok açıkçası. Basit bir şey. Genel olarak fiziksel özelliklerine kısaca değindik. Cihazı ele tutması oldukça keyifli. Tamam biraz kalın bir cihaz. Fakat fiyatı göz önüne alındığında kalınlığı göz ardı edebilir. Amerika fiyatına baktığımızda 160 dolar seviyesinde satılan bir tabletten söz ediyoruz.
Hatta vergi dahil o fiyatlardan satıldığını söyleyebiliriz.
Evet, Türkiye'ye geldiğinde bizim tahminimiz vergiler falan göz önüne alındığında işte bu mağazaların satış kârı falan 500 lirayı geçmeyecektir diye tahmin ediyorum.
Öyle umut edelim en azından.
Evet, renkleriyle falan elde taşıması keyifli, sağlam bir tablet. Malzeme kalitesi gerçekten yine üst düzey tutulmuş. Arka tarafındaki hani piyano renkleriyle boyanmış o piyano siyah derler ama parlak gövde çizilecek mi diye ben endişe etmiştim. Tatilde çok fazla kullandım bayram tatilinde. Hı-hı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım herhalde. Yani hızlı çizilen bir gövdeye de sahip değil bunu söyleyebilirim.
Sert plastik ama iyi bir plastik tercihinde bulunmuşlar. Malzeme konusunda ben de çok sıkıntılı bir cihaz olmadığını söyleyebilirim. Bu cihaz aslında biraz o 2012 model Nexus 7'nin ucuz alternatifi olarak da düşünmek gerekiyor. Onunla kıyasladığımız zaman da hani biraz daha hafif bir cihaz. 2013 model Nexus 7'den biraz daha ağır ama geçen seneki cihazdan biraz daha hafif. O açıdan bakıldığı zaman taşıma ve tutması da nispeten daha kolay. Kaldı ki 7'inç cihazlar zaten çarşaf kalınlığı olarak hep genelde birbirine benzer yapıdalar. Bu açıdan bakıldığı zaman mobilitesi yüksek bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Arka kapakta da birden çok renk seçeneğinin sunulması da yine kişilerin kendi beğenileri doğrultusunda. Şu an mesela iki farklı renkte tişört giyiyoruz. Arka kapağı da isterseniz 4-5 farklı renkten bir tanesini tercih ederek alabiliyorsunuz ki şu an bizde fıstık yeşili var. Bunun kırmızısı var, siyahı var, farklı renk seçeneklerini tercih
edebilirsiniz. Pembesi var ki özellikle hani bu kız arkadaşınıza falan tablet hediye edeceğiniz zamanlarda işinize yarar uygun fiyatlı da bir tablet edilmeyecek diye bir şey yok. Yani hani
düşük maliyetli bir tabletin böyle renk seçenekleri, kişiselleştirme seçenekleri sunması da ayrıca olumlu bir özellik olarak gösterilebilir.
Evet, dışı günü genel olarak yani Memopad HD 7'nin beynimizi kazandı. Başarılı bir tasarıma sahip. Özellikle bu cihazın microSD kart slotuna yer verilmiş olması eminim ki birçok kullanıcıyı memnun edecektir. Çünkü 16 GB dahili hafıza evet dolacak. Biz kullanmaya microSD karttan devam edeceğiz bu tableti. Şimdilerde çalıştıralım cihazı.
Çalıştıralım.
Çünkü bu cihazda tabii ki dışı önemliydi. Dışını anlattık ama kullanıcılar içinde çok fazla merak edeceklerdi. Performansı, merak konusu. Bakalım bu cihaz genel olarak uygulama ve performansı nasıl? Ve tabii ki birçok kişi tabletlerde oyun oynamayı çok fazla seviyor. Hı hı. Oyun performansı nasıl? Şimdi oyun performansı derken burada izleyenler hemen orada karşılaştırma yapacakları tabletleri de belirlemişlerdir diye düşünüyorum. Piyasada birçok çünkü 500 lira 600 lira bandında satılan Çin bazı tablet var. Onlarla karşılaştırmaları konusunda da iyi bir alternatif olacak. Şimdi çalıştıralım bakalım. Cihazın açılış ekranı Android 4.2'de gördüğümüz widget destekli açılış ekranı kilit ekranı. Hı hı. Aslında burada çok fazla özelleştirme olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz herhalde. Hemen kilit ekranını açıyorsunuz veya kilit ekranına dilerseniz bazı
araçlar
ekleyip buradan e-postalarınızı kontrol etme gibi işlevleri de yürütebiliyorsunuz hiç kilidi açmadan. Kilidi açtıktan sonra gelen home ekranı ise oldukça sade tasarlanmış. Burada arka plan zaten Asus'a ait özel arka planlardan oluşuyor. Hemen burada bir özelleştirme hissedebiliyoruz ama hani genel olarak DAC'a baktığımızda, DAC'taki ikon sayısına baktığımızda, sabit ikonlara, işte ekranların geçişine baktığımızda standart Android arayüzünden olabildiğince uzaklaşmamaya çalışmışlar.
Yani zaten Nexus cihazları da Asus yaptığı için herhalde o cihazların başarısından yola çıkarak neyse standart diyebileceğimiz stok Android arayüzüne çok yakın bir arayüzle karşı karşıyayız. Hani bu da yine doğru bir tercih olmuş çünkü insanlar yavaş yavaş onu özelleştirilmiş Android yine biraz daha sanki sade, akıcı çalışan bir arayüze ihtiyaç duymaya başlamış durumdalar. Bu açıdan da bakıldığında Memopad HD7'de standarda çok yakın bir arayüze sahip.
Evet, bu arayüze Asus tarafından özelleştirilmiş bazı araçları da ekleyebilmeniz mümkün. Mesela görev yöneticisi gibi oldukça güzel araçlar var. Takvim var. Yine takvimde görünüşü çok güzel. Şarj durumunu kontrol edebildiğiniz yine bir widget eklenmiş durumda. Ana ekranda zaten Asus'a özel bir saatimiz var. Bu hava durumunu gösteren saatler oldukça fazla popülerlik kazandı son dönemde.
Çok da satıyorlar Play Store'da.
Evet, oldukça da fazla satıyorlar. Paralı versiyonları da mevcut. Ek olarak ana ekranlara özelleştirme seçenekleri de sunulmuş kullanıcılara. Dilerseniz oyun, eğlence, çalışma modu gibi değişik modlar arasında arayüzün Asus tarafından daha öncesinde belirlenmiş standartlarda tekrar düzenlesini, ekrana bazı araçların yerleştirilmesini de hızlı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Yine bunlar kullanıcının tercihlerine sunulmuş durumda. Asus'un ağır özelleştirdiği yerlerden bir tanesi, sen dedik ya arayüz çok fazla standarda yakın tutulmuş vesaire diye, bildirim çubuğu olmuş. Bildirim çubuğunu aşağı çektiğimizde burada birçok kısa yol, birçok ikon görüyoruz. Tamam, bildirimlerimiz yine burada mevcut. Fakat hemen üst tarafta sadece Asus'a özel bazı özelliklerin aktif edilebildiği bir bildirim bölümümüz var. Bildiğiniz gibi Android'in içerisinde yer alan Miracast isimli kablosuz görüntü aktarma teknolojisi direkt olarak Memopad HD 7'de de destekleniyor. Bununla ilgili ikonları burada görüyoruz. ses özelleştirmesiyle bu tarafta konumlandırılan özellikler arasında kablosuz ayarlarını yönetebiliyorsunuz, anayarlara gelebiliyorsunuz, ekran parlaklığını elle değiştiriyorsunuz. Ekran parlaklığını otomatik alma modu seçenekler arasında yer almıyor. Burada sizin hızlıca değiştirmeniz gerekiyor. Ek olarak üst tarafta çeşitli güç yönetim modları, ses modları arasında hızlı geçiş sağlayan ikonlar konumlandırılmış durumda. Kısacası ihtiyacınız olabilecek, günlük hayatta kullanabileceğiniz her şeye bildirim çubuğundan erişebilir haldesiniz.
Evet, bildirim çubuğu son derece faydalı bir şekilde tasarlanmış. Bana az önce widget göstermişti ki onları da çok beğendiğimi söyleyeyim. Gerçek anlamda bir tablet kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği fayda amaçlı widgetler koymuş, araçlar koymuşlar. Yani bu açıdan da Asus yazılım tarafını sade tutarken kendi yaptığı eklentilerle de faydayı gütmüş. Hani kullanıcıların pratikte kullanabileceği özellikler eklemiş. Bu da güzel bir özellik aslında.
Aslında herhalde Asus'un hani kullanıcıların pratikte kullanabileceği özelliklerinden bahsetti tablete eklediği. Tablete eklediği bazı programlar da mevcut Asus'un standart olarak sunduğu ki bunlardan mesela resim çizme programından bahsedebiliriz. Oldukça işlevsel güzel bir program Asus Artist isminde geçiyor. Normalde bu tip programları ücretsiz olarak bulabiliyoruz. Paralı versiyonlar da mevcut ama tabletin içinde standart geliştirici yani tarafından sanat olarak sunuluyor olması oldukça hoş olmuş. Asus Story isimli yine resimleri kullanarak bazı öyküler, tablolar, albümler yapabileceğimiz bir başka programında tablet içinde sunuluyor olması oldukça fazla fotoğraf çekmeyen aşırı neşir olanların hoşuna gidecektir. Notlar tutabileceğiniz Asus To Do List var. Yani yapılması gerekenleri not alıp daha sonrasında yapıldıkça yanlarına check atabiliyorsunuz. Asus Studio isimli bir albüm göstericimiz var. Bu albüm gösterici saat, konum ve albüm bazlı olarak tek tek fotoğraflarınızı listeleyebiliyor, albümler oluşturabiliyorsunuz. Ve eğer taglediğiniz kişiler varsa işte aile fotoğraflarım, düğün fotoğraflarım, yemek fotoğraflarım diye bunları tek tek atıp daha farklı bir görüntüleme modunda da görebiliyorsunuz. Açıkçası bu tip özelleştirilmiş yazılımlar kullanıcılar için önemli diye düşünüyorum Ertuğ.
Evet, özellikle bu az önce albümden bahsetmiştin. Hani Galaxy S4'ün lansmanında da mesela Samsung lokasyon bazlı işaretleme yapan albümden bahsetmiştin. Hani bir benzerini İşte ucuz ekonomik bir tablet olarak Asus MemoPad HD7'de de görebiliyoruz. Burada belki daha fazla insanların kullanacağı özelliklerden bir tanesi de Asus Splendid yazılımı. Bu yazılım vasıtasıyla ekranın tonunu ayarlayabiliyoruz ki yani bu yine tabletlerde çok sık karşımıza çıkan bir özellik değildir. Hele ki ucuz tabletlerde ekran tonunu ayarlama gibi bir özellik hani söyleseler inanmazdık belki de. En azından Asus bunu yazılım olarak koymuş ve bu yazılımla ekranın tonlarını ayarlayabiliyoruz. Belki hani sıcak görüntülerin olduğu bir film izlerken ekranın tonunu biraz daha sıcak ayarlayıp belki görselliği arttırabilmek de mümkün. Yazılım anlamında yine az önce söylediğimiz yere geliyoruz. Asus çok fazla dokunmamış Android'in genel yapısına ama yaptığı eklentiler ve özel yazılımlarla faydayı arttırıcı katkılar sağlamış. Yani katma değeri daha yüksek bir cihaz ortaya koymuş.
Evet, arayüzde bahsedilmesi gereken bir diğer kısa yolda home tuşunu çok uzun süre tuttuğunuzda ekrana belirlen ve hızlı seçenekleri aktif edebileceğiniz kısa bölüm. Dilerseniz buradan hemen Google Now'u çalıştırabiliyorsunuz, arama yapabiliyorsunuz, sesli komut girişini aktif edebiliyorsunuz, ayarlara ulaşabiliyorsunuz, programlara ulaşabiliyorsunuz veya hesap makinesi, takvim veya albüm gibi araçları yine hızlı bir şekilde çalıştırıp kullanıma sunabiliyorsunuz. İyi düşünülmüş diye düşünüyorum çünkü kısa yollar bu tip böyle tek parmak hareketiyle ulaşabileceğiniz kısa yollar tek elle kullanımda özellikle çok fazla işe yarıyor. 7 inçlik bir tabletten bahsedebiliyoruz. Tamam, baş parmağınızla ekranın her yerine ulaşamıyor olabilirsiniz fakat tek elle kavrayabiliyorsunuz bu cihazı ve belli noktalarına parmakla dokunmanız da mümkün hale getirilmiş yine. Son dönemde özellikle biz aslında bunu Samsung'un çok fazla böyle hani üstüne basmasıyla gördük. Android ekranında multitasking benzeri hani pencere üstünde pencere çalıştırma. Asus'ta da artık çok net bir şekilde tablete eklenmiş durumda bu. Ufak bir menü eklenmiş buton yardımıyla aktif ediyoruz ve pusuladan e-postaya, geri sayım saatinden hesap makinesine kadar birçok aracı, tarayıcı da bunların içine dahil, video oynatıcı da bulunmakta. Ekrana ekstra bir pencere de getirip arka planda siz görevleri devam ederken onun da görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz ekran üzerinde. Tamam diyeceksiniz ki 7 inçlik tablette zaten ekranımız küçük. Hani bir de pencere üstüne pencere olur mu ama özellikle hesap makinesi, e-posta gibi hani görevlerin ekstra bir pencerede görünebiliyor olması gerçekten çok fazla işe yarıyor. 7 inçlik bir tablette de dahi kullanabiliyorsunuz. MemoPad'in bir de 10 inçlik versiyonunun olduğu düşünüldüğünde aynı yazılımı kullandıklarını göz önüne alırsak eğer orada kullanıcının çok daha fazla işine yarayacaktır diye de düşünüyorum aslında. Evet, aslında tabletin genel olarak arayüzüyle ilgili çok fazla konuştuk herhalde. Ayarlar menüsünde burada bir göstermek bir yarar var yine. Ayarlar menüsünde de standart Android ayarlarını görüyoruz. Dediğimiz gibi Asus olması gereken olması gerektiği gibi bırakmış. Evet. Ama kullanıcının işine yarayabilecek, kullanıcıya hız katabilecek noktalarda da bazı özelleştirmelere giderek standart Android arayüzünü olabildiğince daha kullanılır hale getirmiş diyebiliriz. Tabii ki bir tabletten bir arayüzden bahsediyorsak eğer performans da oldukça önemli. Arayüzün mükemmel akıcı olduğu söylenemez.
Evet, akıcı çalışmıyor ama çok sıkıntılı ya da çok rahatsız edici düzeyde çalıştığını söyleyemeyiz. Bu açıdan bakıldığı zaman Yani özellikle Çin yapımı, Çin menşeli, Çin kökenli ucuz tabletlere baktığımız zaman pek çoğundan daha iyi, bazı ya da benzer seviyede çalıştığını söyleyebiliriz ama burada tabii bizim cihazımızda çok fazla uygulama ve widget var. Bunları temizlediğimiz zaman akıcılığı belki biraz daha gelişecektir. Biraz daha akıcı bir şekilde çalışacaktır ama genel olarak sekmeler arasında ya da ana ekranlar arasında geçişlerde çok fazla sıkıntı olduğunu söylemek bu cihazda yapılacak bir haksızlık olur.
Evet, fiyatı hani göz önüne
alınmak. Fiyatını göz önüne almak lazım. Evet, hani yüksek fiyat seviyesindeki Android taban tabletler gibi hani süper smooth dediğimiz o süper akıcılığı yakalayamıyoruz belki ama bu tablet yurt dışında 130 dolara satılıyor 8 GB'lık versiyonu. Fiyat bazında performansını değerlendirmek gerekirse hani fiyatıyla çok orantılı bir performansı olduğundan ziyade daha yüksek performans sunduğunu söylemek gerekiyor. Bu açıdan da kullanıcılar memnun kalacaktır arayüz performansından.
Evet, arayüzde hani bizim en çok rastladığımız şey, bazı şeyleri ilk defa çalıştırdığınızda çok fazla yavaşladığını görüyorsunuz. Mesela uygulamalar penceresine geçişte ilk başta böyle bir sanki o daha fazla tekliyor, daha fazla frame atlıyor arayüz. Ama daha sonrasında bir daha çıkıp bir daha girmek istediğinizde hızlandığını görüyorsunuz. Zaten fiyat seviyesi düşünüldüğünde hani ultra akıcı bazı şeyler beklemek de biraz yanlış olabilir diye düşünmüyor değilim aslında bu tablette. Tabii ki tabletin hani genel olarak performansı önemli, arayüz performansı önemli ama web performansı,
İnternet performansı.
Belki de internet performansı en önemli konulardan bir tanesi ki genel olarak Chrome tarayıcının aslında arayüze standart olarak konumlandırıldığını görüyoruz artık. Tıklayıp performansına baktığımızda ise tatminkar bir performansa sahip. Zaten hani ben şu Chrome'da şunu anlamıyorum. Sonuçta Android'i geliştiren, Android'in stok tarayıcısını geliştiren de Google.
Aynen.
Chrome'u da geliştiren Google. Ama Chrome ne hikmetse doğru dürüst çalışmıyor sanki.
Ya tüm cihazlarda en ucuzundan en pahalısına kadar beklentilerin altında bir performans sunuyor. Chrome herhalde bunun da sebebi işte senkronize olması, masaüstü bilgisayarımıza bağlantı kurarak hani sekmelerin devamı gibi çeşitli pek çok fonksiyonu içerisinde barındırıyor olması gerek diye düşünüyorum ki başka da bir açıklaması olamaz. Yani Android'i geliştiren bir firma aynı zamanda bir tarayıcı yapıyor ama tarayıcı hiçbir zaman o yüksek donanımlı, yüksek fiyat seviyesindeki cihazlarda bile olması gereken performansı veremiyor. Hani bugün baktığımızda Samsung'un standart internet arayıcısının Chrome'dan daha hızlı çalıştığını evet. Görmekteyiz örnek
evet,
vermek
gerekirse. Çok daha hızlı çalışıyor.
Kesinlikle hani artık firmaların kendi yaptığı standart internet arayıcıları bile Chrome'dan daha hızlı çalışırken Android'i geliştiren firmanın yaptığı bir tarayıcının mobil cihazlarda daha yavaş çalışması ya da daha çabuk şişmesi gibi durumlar hani büyük bir ihtimalle çok fazla özelliği içerisinde barındırıyor olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani masaüstüyle işleniyor. İşte baktığınız zaman sürekli işte Google servisiyle bir eşlenme durumu söz konusu. Büyük bir ihtimalle bunlar Chrome'u biraz yavaşlatıyor gibi.
Yavaşlatıyor gibi gerçekten. E-posta işlemcisi zaten Asus tarafından yine konumlandırılmış. Hotmail'i falan buradan kontrol edebiliyorsunuz. Fakat
herkes Gmail
Android herhalde. Cihazdan söz ediyorsak herkes Gmail kullanacaktır. Genel olarak Gmail işlemcisi bildiğiniz gibi yenilenmiş arayüzüyle oldukça iyi ve net bir şekilde çalışabiliyor. Klavyesine baktığımızda ise Asus'un yine özelleştirdiği bir klavye mevcut. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kelime tahminleri yapabiliyor ama kelime tahmini konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Biz hemen SweetKey'in tablet versiyonunu kurduk. Tablet versiyonu isabet oldu. Çünkü Türkçe karakterleri de içeren tablet versiyonu SweetKey'in 7 inç ekranda çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kelime tahmin mekanizması zaten çok iyi işliyor biliyorsunuz bu klavyeyi. Benim de tavsiyem böyle bir tablet aldıktan sonra her cihazda kullanabileceğiniz SweetKey'i satın almanız ve kullanmaya başlamanız. Tamam stok klavyeyi de kullanabilirsiniz ama stok klavye ek olarak ekranda çok da fazla bir yer kaplıyor.
Şimdi SweetKey çok iyi bir klavye. Yani özellikle kullanıcıların yazma alışkanlıklarını takip ederek bir yerden sonra artık sizin kendinize has mesela sevginize sesleniş tarzınızı bile öğrenip ona göre tahminlerde bulması güzel. Ama tabii de şöyle bir durum var. Tabletin fiyatı çok düşük. 130 dolar. 130 dolar tablete veriyorsunuz sonra klavye için sizden 5-6 dolar para istiyorlar. Öyle bir durum da söz konusu. Fakat hakikaten 7 inç tabletlerde SweetKey'in tablet versiyonu yazma deneyimini çok fazla geliştiren bir alternatif olarak bizim de tavsiyemiz olacaktır.
Evet, rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi tabletlerde e-posta tabii ki web performansı önemli ama kullanıcılar çoklu ortam performansına da ayrıca bir önem veriyorlar. Film izlerken mesela tabletin sıkıntı yaratmamasını istiyorlar. MemoPad HD 7 burada sıkıntı yaratmayacak. Oldukça iyi bir tablet. Film izlerken zaten HD filmleri izlemenizi tavsiye ediyor. Zaten HD bir ekrana sahip. Yani full HD filmleri bunda açmanın pek bir mantığı yok. Zaten pikselleri göremiyorsunuz. HDMKV dosyaları da sıkıntı yaratmadan rahat bir şekilde BS Player üzerinden oynatabildik. Ha neden BS Player kullanıyoruz? BS Player ücretsiz bir program. Direkt olarak marketten edinip altyazılı istediğiniz her türlü dosyayı açan bir oynatıcıya kavuşuyorsunuz. Hani stock player'ın performansını burada çok da fazla değerlendirmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Zaten çok fazla alternatif var. Özellikle film izlemek isteyenler için ben şunu da eklemek istiyorum. Tabletin ekranı da oldukça iyi. IPS tabanlı bir ekran var. Parlaklığı iyi seviyede.
Açıları da çok iyi.
Açıları çok iyi. Renk gösterimi de yine keza bu sınıftaki bir tablet için oldukça iyi. Hani film izlerken keyif alabilecekleri bir ekran performansı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, oldukça orijinal gerçekten bu konuda. Müzik dinlemek isteyenler içinse zaten arkasında stereo player oldukça güçlü ses veriyor. Hani ben Tony'nin radyoyu Tuning Pro'yu kurarak aslında internet üzerinden radyo dinleme konusunda da hiç kulaklık takmadan üstündeki hoparlörden oldukça fazla faydalandım. İşimi gördü benim çok net bir şekilde. Ama kulaklık takarsanız da ortalama bir performansı var. Doğal olarak ses için çok da fazla özelleştirilmiş bir tabletten bahsetmiyoruz ama 7 inç bir tablet olduğu için MP3 çalar olarak da kullanılması olası gerçekten. Çok da fazla rahat kullanılıyor.
Cihazda tek bir tane hoparlör ızgarası var ama stereo hoparlör olduğunu söyleyelim. Burada kullanıcılar yanılgıya kapılmasınlar. Seninle videodan önce de konuşuyorduk. Ucuz tabletlerde genelde ses seviyesi yüksek oluyor. Evet. Hani sesin detayı açısından hani böyle çok iyi bir üst segment premium cihazla aynı ses detayına ya da zenginliğine sahip değil ama şurada çalıştırdığımız zaman ortamı şenlendirebilecek kadar hoparlör performansına sahip.
Zaten hani bizim sesimizin ardından kamera üstünden kaydettiğimiz sesi de duyuyorsunuz. Oldukça yüksek, tok bir sese sahip tablet. Ses konusunda gerçekten sıkıntı yaratmayacağını net bir şekilde söyleyebiliyoruz çoklu ortam konusunda. Tabii çoklu ortam demişken kamera performansı da devreye giriyor. Şimdi ucuz bir tablette çift kamera varsa burada bir kere duracaksınız. Bu zaten bu kamera için böyle çok büyük bir şeyin başarılması anlamına geliyor. Hem arkasında hem önünde kamera olması. Ama kamerayla kaliteli fotoğraf çekme konusunda hani ön yüz kamerası tamam işini görüyor. İki kamerada HDR destekli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Video kaydı da yapabiliyorsunuz ama tabii ki kamera konusunda çok fazla beklentisi olanlar burada hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sonuçta fiyatını baz aldığımızda kamerasının bu kumlanma efekti dediğimiz efektle beraber çekmesi, dışık ışık performansının kötü olması zaten beklenti şey.
Şimdi şunu da söylemek lazım. Geçen sene çıkan Nexus 7'de kamera yoktu. Bu sene Nexus 7'den daha ucuz fiyatlı bir cihaz olarak Asus MemoPad HD 7'de iki tane kamera var ki çift kamera pek çok Çin menşeli ucuz tablette de olan bir özellik değildir. Yani Asus burada iki tane kamerayı koymuş. Yani isterseniz Hangout üzerinden görüntülü görüşme de yapabiliyorsunuz. Ama tabii kamera performansı herhalde 2-3 sene öncesinin kamera performansı veya ortalama bir cihazın performansını sunuyor diyebiliriz. Fakat zaten tabletle fotoğraf çekme benim şu ana kadar sadece Apple kullanıcılarında gördüğüm bir eylem ağırlıklı olarak. Hani iPad'i çıkarıp kamerayla fotoğraf çeken çok fazla insan vardır ama genelde kullanıcıların telefonlarıyla çekme eğilimi gösterdikleri bir aksiyondur o. Fakat yine de Asus iki tane kamera koymuş. İstediğiniz zaman görüntülü görüşme de yapabiliyorsunuz. Kamerayla fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Fakat bu fotoğraflar herhalde daha çok sosyal medyada kullanılabilecek kalitede diyebiliriz.
Twitter kalitesi diyelim. Ya da Instagram'a böyle ağır efektler attıktan sonra fotoğrafın kalitesi görüntüsü. O zaman süper görüntüler çıkabilir. Tabii kamera arayüzünden de bahsedelim. Kamera arayüzü oldukça başarılı bir arayüz var. Çok rahat bir şekilde bütün menülere, bütün özelliklere erişebiliyorsunuz. Hani kamera kalitesiyle kamera arayüzü kalitesini karşılaştırırsak kamera arayüzü kalitesi daha yukarıda kalmış.
Yazılım konusu gerçekten.
Evet, yazılım konusunda Asus oldukça fazla çalışmış. Bu konuda başarılı bir tablete sahip olduğumuzu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Dedik ki bu cihaz bir oyun cihazı olarak da kullanılabilir. Şimdi istersen birkaç tane de oyun oynayalım herhalde. Ondan sonra tabii ki pil performansı ve diğer özellikleri hakkında konuşmaya devam edelim. İlk olarak Modern Combat'tan başlamak istiyorum. Hani Modern Combat ağır bir oyun gerçekten.
Zorlayan bir oyun.
Grafiklerine baktığımızda da bundan 3-4 sene evvel PC'lerde oynadığımız oyunların grafiklerine oldukça yakın detaylara sahip. Ve MemoPad HD 7'de bu oyunu kabul edilebilir bir akıcılıkla oynayabiliyor olmak beni şaşırttı.
Evet, MemoPad HD 7'de grafik birimi olarak PowerVR CDX 544 MP1 var. Yaklaşık 285 MHz'da çalışan. Hani GPU'ya baktığımız zaman geçen seneki Nexus 7'de Tegra 3 vardı. Yani şunu söyleyebiliriz, Tegra 3 kağıt üzerinde teknik veri anlamında biraz daha yüksek bir performans vaat ediyormuş gibi görünüyor. Ancak biz Nexus 7'yi de kullanmıştık. Şimdi bu cihazla bakınca sanki bu cihaz biraz daha akıcı bir oyun gibi sunabiliyormuş gibi. Tüm bunları düşündüğünüz zaman Tegra'nın aslında şu sektöre neden götürdüğünü, neden zarar verdiğini aslında bir kez daha görüyoruz.
Neden Tegra 4'lü tablet yok bunu da net bir şekilde görebiliyoruz.
Tegra 4'lü tablet yok artık Nvidia.
Kendisi
iki bacağının arasında düşünmüş ve kendi tabletini yapmaya karar vermiş. Bu açıdan bakıldığı zaman Modern Combat 4 ve sonrasındaki diğer oyunlardan da bahsedeceğiz. Yani grafik kalitesi anlamında bugün en yüksek grafik kalitesini sunmuyor. Bu oyunlarda sonucunda optimizasyon ile daha yüksek donanıma sahip cihazlarda daha iyi görüntü kalitesi elde edebiliyoruz ama sonuçta şunu söyleyebiliriz, hani böyle bir cihaz, %50'lık bir cihazda Modern Combat 4'ü akıcı ya da yer yer akıcıya yakın oynayabiliyoruz. Bu hakikaten beklentilerimizin ötesinde bir grafikli oyun performansı olarak ifade edilebilir.
Need for Speed'e geçtiğimizde ise Need for Speed zaten grafiksel olarak kendini oldukça fazla düşürüp arttırabilen bir oyun mesela. Yer yansımalarından tutun da araçların çözünürlüğüne kadar, poligon sayısına kadar her şeyi değiştirebiliyor oyun otomatik olarak. CGX 544 MP1'e göre de kendini özelleştiriyor oyun. Tamam, yüksek tabletlerdeki gibi yerde yansımalar, parlamalar, araçlar böyle çok yüksek poligonu değil ama inanılmaz hızlı, süper keyifli oynanıyor oyun. Zaten yani mobil oyunlarda keyif bence öncelikli.
Aynen.
Açıkçası şu keyfi aldıktan sonra, bu hızı gördükten sonra bu tablette daha yüksek grafiklerde daha yavaş oynamanın da bir anlamı yok.
Zaten şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Şimdi eğer elinizde örneğin Google'un Nexus 10 tableti varsa ya da Samsung'un Galaxy Tab 10.1 gibi çeşitli cihazlar varsa bu cihaza geçtiğiniz zaman MicroSpeed'deki grafik düşüşünü hissedebilirsiniz belki ama zaten bu cihazı birinci öncelik olarak ekonomik gücü bu cihaza yakın kişiler alacaklar ya da belki ikinci cihaz olarak biraz daha iyi bir cihaza
sahip kişiler olabilir. Ya da belki pahalı bir tablet almak istemeyen
kişiler yani. Alacaklar. O kategoride düşündüğümüz zaman, o şekilde değerlendirdiğimiz zaman ise oyunlar son derece akıcı çalışıyor. Hani zaten daha yüksek grafik kalitesinde oynamamış kişiler için bu cihaz sahip olduğu detaylar itibariyle, oyunlarda gösterdiği detaylar ve sunduğu akıcılık itibariyle son derece başarılı. Hatta şunu söyleyelim, bazı cihazlar oyunları biraz daha yüksek görüntü kalitesinde açabiliyor ama aracı sağ sol hareket ettirmek istediğimiz zaman böyle bir donma ya da yavaşlama hissi yaşayabiliyoruz. Ama şunu garanti edebiliriz, hani Need for Speed Most Wanted'da arabayı son derece akıcı bir şekilde sanki direksiyonda biz varmışız gibi kontrol edebiliyoruz ki bu da hani dediğim gibi mobil cihazlarda oyunlardan alınan haz ve keyfin birinci öncelik olduğunu düşünürsek eğer yine cihazın hamlesine artı özellik olarak ekleyebileceğimiz bir değerlendirme kriteri.
Grand Theft Auto Vice City'de yani cihazları oldukça fazla zorlayan bir oyun ve genel olarak MemoPad HD7'de baktığımızda her şeyi sonuna kadar açıp oyun oynamaya çalıştığımızda kimi zaman bu kesintiler, şatırlar oluyor. Hani böyle oyun bırakıyor ondan sonra böyle hızlı gidiyor ama arada. Genel olarak kare saniye oranı yine yüksek. 544 MP 1, 2, 3 artık 4 neyse genel olarak çok başarılı bir GPU. Yani genel bakıyorum hangi cihazda kullanıldıysa o cihazda oyun oynanabiliyor.
Zaten PowerVR ailesi Apple'ın da tüm iPad jenerasyonunun tüm cihazlarında kullandığı grafik birimi olarak nam salmış bir grafik birimi. Yani biri bile gördüğünüz üzere işte 720p çözünürlükte pek çok oyunu belli kalitelerinde son derece akıllı yüksek bir oynatabiliyor. Hani yarın öbür gün bunun 2014'te çıkacak yeni jenerasyon düşün. Onda ikisini, üçünü, dördünü koysalar grafik performansı zaten alıp başına gidecek. Hani Asus hem işlemci hem de GPU olarak bu fiyatı destekleyebilecek bir donanım tercihinde bulunmuş. İşlemci tarafında da MediaTek var zaten Cortex ID tabanlı 4 çekirdekli işlemcisiyle. Hani bu cihazı alıp da performans konusunda oyunlarda mutsuz kalacak bir kişi yoktur ki hani grafik kalitesini eğer yeterli buluyorsa.
Real Racing'i açalım son olarak derdi. Real Racing de çok zorlayan bir oyun. Tamam, MemoPad HD7'de de gördüğünüz gibi süper smooth, inanılmaz yüksek kare saniye oranlarıyla çalışmıyor ama bizim bu tip uygun fiyat tabletlerde oynanabilir seviyede kalması ki oyunun. Real Racing'den ben hiç umutlu değildim. Aynalar açık grafik kalitesinde açılıyor. Yani aynaların açık olması da grafik kalitesinin orta üst seviyede olduğunu gösteriyor. Hı-hı. Bunda bile oynanabilecek kare saniye oranlarını tutturuyor. Ben bu oyunda en azından takılır diye bekliyordum.
Ben de onu bekliyordum ama hani yine akıcı bir oyun deneyimine çok yakın bir performans elde edebiliyoruz.
Kaldı ki bu oyun HTC One, Galaxy S4 yavaş çalışan bir oyun.
O üst seviye cihazlarda bile yer yer performans düşmesi yaşayabiliyor ki biz en son işte LG G2 videosu yapmıştık. Artık Snapdragon 800 ile kendini bulabilen bir oyun olduğunu gördük. Ama Asus MemoPad HD7'de de bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Dediğim gibi aynaların bile açık olması ki cihaz bunu kendisi otomatik olarak oyun yüklediğiniz an itibariyle böyle çalışıyor. Oyunun akıcılığından neyse taviz vermeden oyunu bitirebiliyoruz. MemoPad HD7 ucuz bir oyun konsol olarak da değerlendirilebilecek bir cihaz. Hani onu da söylemek gerekiyor.
Evet, gerçekten hani Amerika fiyatına baktığımız 160-170 dolar seviyelerinde.
Artık vergi dahil.
Türkiye fiyatına baktığımızda bizim tahminimiz hani şu anki diğer tabletlerin satış fiyatlarına baktığımızda 550 liraya geçmesi çok da böyle mantıklı işmiş gibi gelmiyor bana.
Geçmesin
bilmiyorum.
Zaten. Hani
geçmesin hani zaten o fiyatın cihazı, onu da söyleyelim. Genel olarak tutması, kullanması, taşıması keyifli. Elinizde çıkarttığınız zaman arkadaş bunu ne çirkin görünüyor, Çin'den mi aldın demeyecekleri. Gerçekten niş güzel gören, dikkat çeken bir tablet. MicroSD kart slotuyla hafızasını arttırabiliyorsunuz. NFC dışında yine kablosuz bağlantı özelliklerinin hepsine yer verildiği güzel tabletlerden bir tanesi.
Çift kameramız var.
Evet. Menü performansı idare eder düzeyde. Belki birazcık daha akışkan bir menüye sahip olsaydı hissiyat bakımından kullanmak daha keyifli olabilirdi ama genel olarak bazı Android görevlerinin hepsini rahat bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Hı-hı. Sosyal medyada gezebiliyorsunuz. Vine'ı kullanmak isterseniz kullanın. Instagram'ı açmak isterseniz açın. Hiçbir sıkıntısı yok bu konularda. En zorlu görevlerden bir tanesi de oyun sonuçta. Oyunu açıyorsunuz. Oyunda da sıkıntı yaratmıyor. Gerçekten hani ben bayram tatili boyunca cihazı kullandım tatilde. Çok da keyif
aldım. Şeker gibi gelmiştir.
Şeker gibi geldi gerçekten. 7 inç bir tablet alınabilir mi? Alınır. Zaten baktığımızda Android tabletlerin en çok satıldığı kategoride 7 inç tabletler oluşturuyor. Uygun fiyatlı tabletler. Asus MemoPad HD7 de eğer ülkemizde Amerika fiyatına benzer uygun fiyatlı bir fiyat politikasıyla giriş yaparsa yok satacaktır diye düşünüyorum. Çinli tabletlerin sonu
yani. Şöyle bir şey var. Türkiye pazarında Çinli tabletlerin hakikaten ciddi bir pazar payına ulaştığını görüyoruz. Pek çok firma, pek çok distribütör diyebileceğimiz firma piyasaya mal soktuğu için Çin yapım tabletleri pazar araştırmalarında others. Yani diğerler kısmında görebiliyoruz ki diğerler kısmında pazardaki büyüklüğü itibariyle hakikaten çok satan bir kategori olduğunu söyleyebiliriz. Hani 129 dolara yurt dışına satılan bir tabletten bahsediyoruz. Malzeme kalitesi hani orta üst düzey diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Donanımı yeterli. arkasında Asus var yani. Bir Asus garantisi olarak bu cihazı alıyorsunuz. Yani bakıldığı zaman farklı renk seçeneklerinin olması da hani kadayıfın üzerine kaymak gibi diyebiliriz aslında bakıldığında. Üzerine bir tane Android 4.2 ile geliyor. Muhtemelen 4.3'te bu cihaza gelecektir diye tahmin ediyorum ki Nexus 7 Asus'un üretmesi itibariyle. Zamanlamayı bilemiyoruz ama mutlaka çıkacaktır. Yani bir de bunun pil tarafı var. 3950 mAh pili vardı. Evet. Yani pil konusu da cihazın önemli artılarından bir tanesi.
Şimdi hemen ekrana pil sonuçlarını da getirelim. Ben ağır kullanımım süresince yani internetten oyunları yükledim, internette sürekli gezinmeye devam ettim, kamerasını açtım, denedim vesaire derken 8 saatin üzerinde pil açık kalabilir derdi tek şarjla.
Yani 3950 mAh pil, 15 watt saat civarında kapasitesi var. Yani
oyun 45 dakika boyunca oynandı, onu da söyleyelim.
Ama burada zaten artık hangi Android cihazı oyun kurup sadece oyun oynamak istediğinizde pil ibaresini çok hızlı bir şekilde böyle aşağı doğru düştüğünü görüyorsunuz. Ortalama kullanım değerleri açısından düşünmek gerekirse internet, arada video, arada sosyal medya, biraz oyun katıldığı zaman
8-10 saat diyebiliriz.
8-10 saat. Tabletin de bir destekleyici ürün olduğunu dikkate alırsak aslında. Onun sonucunda cep telefonu gibi sürekli yanımıza taşımıyoruz. Hani bir gün, iki gün boyunca hiç belki şarja takmadan bu aleti kullanabiliyoruz.
Çok net bir şekilde kullanabiliyoruz. MeoPad HD 7, Çinli tabletlerin sonuna getirebileceğini düşündüğümüz, gerçekten artık kullanıcıdan tablet almak istediğinde uygun fiyatlı iyi bir tablet bulabilecektir, iyi bir alternatif olmuş. Hatta bu tip tabletlerin Amerika'da 125-130 dolar seviyelerinden KDV'siz, hani oradaki vergiler olmadan satıldıklarını düşündüğümüzde insan aklına şu da gelmiyor değil. Nasıl Google gidiyor Asus'la anlaşıyor da üstüne Nexus yazıyor Asus'un tabletinin. Aslında ülkemizde de birçok büyük marka var yerli biliyorsunuz. Onlar da sonuçta bu tabletin üstüne istediklerini yazabilirler. Ülkeye de getirebilirler. Yeter ki sipariş miktarını iyi versinler. Satılmayacak gibi de değil. Kârda bırakacağı belli. Hani satış rakamlarına baktığımızda demek ki daha da ucuza mal ediliyor aslında üretilirken.
Yani kaldı ki üzerine bir tane hiçbir şey yapmayıp standart Android arayüzünü koysanız zaten kullanıcıların pek çoğunu istediği şeyi de vermiş olacaksınız. Bu açıdan gelecek muhtemelen bu tür ekonomik fiyat performans oranı iyi ayarlanmış cihazların dönemine gireceğiz gibi. Çinli cihazların popülaritesi ortada. Üzerine şimdi Asus gibi büyük bir oyuncu kendi garantisini vererek kişiselleştirme de isteğe bağlı renk seçeneklerini sunarak farklı bir cihaz ortaya çıkarmış durumda. Umarız Türkiye fiyatı da yurt dışındaki gibi iyi ayarlanır, iyi dengelenir ve insanlar teknolojik cihazlara daha kolay erişerek hani teknolojiyi yakından takip etme şansı yakalarlar.
Evet, benim tavsiyem eğer olur da fiyat politikası bizim tahmin ettiğimiz gibi olur, 500 lira bandında bir cihaz olursa, 500'den altında konumlandırılırsa cihazın tablet fiyatı, kaçırmasınlar. İzleyenlerimiz alsınlar derim.
Son olarak aslında şunu eklemek istiyorum. Hani fiyatlandırma ile ilgili olarak birinci nesil Nexus 7 de bugün Türkiye'de artık 500 lira seviyelerinden alınabilir
bir hale geldi. Kampanyalarla gerçekten çok uygun fiyatları indi.
Şimdi Nexus'ta zaten Android garantisi kesin olan bir şey. Yani bakıldığı Android 5.0 da alacaktır muhtemelen birinci nesil Nexus 7. İşte tüm bu kriterler doğrultusunda eğer MeoPad HD 7 de iyi bir fiyatlandırma ile doğru konuma eklenirse eğer hakikaten Türkiye'de pek çok kişiyi tablet sahibi yapabilir Asus bu cihazla.
Evet, Android 4.3'ün de bu cihaza geleceği konuşuluyor ama ne zaman gelir onun bir garantisi hiçbir zaman yok.
Nexus 7'den sonra gelecek kesin de.
Evet ama firmaların yakın dediğine çok inanmamak lazım. O konuda da hazırlıklı olmak lazım diyorum ben. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.